Ayrım 7.
Açıklama için illa da insancı ilkeye mi başvurmalıyız? Her şey bir şans eseri miydi? Bu umutsuzluğun sesi, evrenin temelinde yatan, düzeni anlamak için tüm umutlarımızın suya düşmesi gibi geliyor. Evrenin nasıl başlamış olması gerektiğini kestirebilmek için zamanın başlangıcında geçerli yasalara gerek var. Eğer klasik genel görelilik kuramı doğru idiyse, Roger Penrose ile kanıtladığımız tekillik teoremleri, zamanın başlangıcında sonsuz yoğunlukta bir nokta bulunacağını ve uzay zamanın eğriliğinin sonsuz olacağını göstermektedir. Bilincin tüm yasaları böyle bir noktada işlemez duruma geleceklerdir. Tekilliklerde geçerli olacak yeni yasalar bulunabileceği varsayılabilir. Ama böylesine kötü davranışlı noktalarda yasalar belirlemenin zorluğu bir yana, gözlemlerden bu yasaların ne olabileceğine ilişkin bir ipucu elde edemeyecektik. Bununla birlikte tekillik teoremlerinin aslında işaret ettikleri şey, kütlesel çekim alanının kütlesel tanecik etkileri önem kazanacak denli şiddetli olacağıdır. Klasik kuram artık evrenin iyi bir betimlemesi değildir. O halde evrenin ilk aşamalarını tartışırken kütlesel çekimin tanecik kuramı kullanılmalıdır. Göreceğimiz gibi tanecik kuramında bilimin olağan yasalarının zamanın başlangıcı da içinde olmak üzere her yerde ve her zaman geçerli olması olanaklıdır. Tekillikler için yeni yasalar önermeye gerek yoktur. Çünkü tanecik kuramında tekillik gerekmez. Henüz tanecik mekaniğini ve kütlesel çekimi birleştiren tam ve tutarlı bir kuramımız yok. Ama böyle bir bileşik kuramda bazı özellikler bulunması gerektiğinden kesinlikle eminiz. Bunların ilki tanecik kuramını geçmişlerin toplamı cinsinden belirleyen Feynman'ın önerisini içermesidir. Bu yaklaşımda bir parçacığın klasik bir tek bir parçacığın klasik kuramdaki gibi yalnızca tek bir geçmişi yoktur. Bunun üzerine uzay zamanda her olanaklı yolu izlediği varsayılır ve bu geçmişlerin her birine ilişkin iki sayı bulunur. Biri dalganın büyüklüğünü, diğeri ise çevrimdeki konumunu, fazını belirtir. Parçacığın, örneğin belli bir noktadan geçmesi olasılığı, o noktadan geçmesi olanaklı her geçmişe ilişkin dalgaları toplayarak hesaplanır. Ancak bu toplama işlemini gerçekleştirmede çok zor teknik sorunlarla karşılaşılır. Bunlardan kaçınmanın tek yolu garip reçetedir. Sizin benim algıladığımız, gerçek zamandaki değil, fakat sanal denilen zamandaki parçacık geçmişlerine ilişkin dalgalar toplanmalıdır. Sanal zaman, bir bilim kurgu terimi gibi geliyorsa da, aslında çok iyi tanımlanmış bir matematik kavramdır. Eğer sıradan ya da gerçek bir sayıyı kendisiyle çarparsak, sonuç pozitif bir sayıdır. Örneğin, 2 kere 2 4 eder. 2 kere 2 de 4 eder. Ancak sanal denen özel sayılar vardır ki, kendileriyle çarpılınca negatif sayı verirler. Kendisiyle çarpımı 1, veren sayıya iyi sayısı denir. 2, kendisiyle çarpılınca 4 verir. Geçmişlerin Feynman toplamındaki teknik zorluklardan kaçınmak için sanal zaman kullanılmalıdır. Yani hesapları yaparken zaman gerçek sayılar yerine sanal sayılarla ölçülmelidir. Bunun uzay zaman üzerinde ilginç bir etkisi olur. Uzay ve zaman arasındaki ayrım tümüyle ortadan kalkar. Olayların zaman koordinatinde sanal değerler taşıdığı uzay zamana iki boyutlu yüzeyler geometrisinin temelini atan eski Yunanlı Öklit anısına Öklidil denir. Yalnız şimdi Baklitgil dediğimiz uzay zamanın iki yerine dört boyutu vardır. Öklidgil uzay zamanda yön ile uzaydaki yön arasında hiçbir ayrım yoktur. Öte yandan olayların zaman koordinatında sıradan gerçek değerlerle belirlendiği gerçek uzay zamanda aradaki ayrımı anlamak kolaydır. Her noktadaki zaman doğrultuları ışık konisinin içinde kalır. Uzay doğrultuları ise dışında. Her neyse, gündelik tanecik mekaniği bağlamında sanal zaman ve Öklidgil uzay zaman gerçek uzay zamana ilişkin hesapları yapabilmek için kullandığımız yalnızca matematik bir araç ya da hile olarak düşünülebilir. yüce bir kuramın parçası olması gerektiğine inandığımız bir ikinci özellik ise, Einstein'ın kütlesel çekim alanının eğri uzay zaman ile gösterilebileceği düşüncesidir. Parçacıklar eğri bir uzayda düze en yakın yolu izlemeye çalışırlar. Fakat uzay zaman düz olmadığından parçacıkların yolları sanki bir çekim alanı etkisindeymişçesine bükülür. Feynman'ın geçmişlerin toplamı düşüncesini Einstein'ın kütlesel çekim görüşüne uyguladığımızda parçacığın geçmişinin benzeşi tüm evrenin geçmişini temsil eden eğri uzay zamanın tamamıdır. Geçmişlerin toplamını gerçekleştirirken karşımıza çıkan teknik zorluklardan kaçınmak için bu eğri uzay zamanlar Öklidgil olarak ele alınmalıdır. Yani zaman sanaldir ve uzaydaki doğrultulardan ayırt edilemez. Her noktada ve her yönde aynı görünmek gibi bir özellik taşıyan gerçek bir uzay zamanı bulma olasılığını hesaplamak için o özelliği taşıyan geçmişlerin tümüne ilişkin dalgalar toplanır. Klasik genel görelilik kuramında her biri evrenin bir başka durumuna karşılık gelen değişik, çok sayıda olanaklı eğri uzay zaman vardır. Evrenimizin ilk durumunu bilirsek tüm geçmişini de bilmiş oluruz. Benzer biçimde kütlesel çekimin tanecik kuramında evren için değişik, çok sayıda olanaklı tanecik kuramları vardır. Yine geçmişlerin toplamındaki Öklidgil, eğri uzay zamanların evrenin ilk evrelerinde nasıl davrandığını bilirsek, evrenin tanecik durumunu da bilmiş oluruz. Gerçek uzay zamana dayalı klasik kütlesel çekim kuramında, evren yalnızca iki olanaklı biçimde davranabilir. Ya ezelden beri vardır, ya da geçmişte. Sonlu bir zaman önce bir tekillikle başlar. Öte yandan, çekimin tanecik kuramında bir üçüncü olasılık doğar. Zaman doğrultusunun uzaydaki doğrultularla aynı temelde olduğu Öklidgil uzay zamanlar kullanıldığından uzay zamanın bir sınır ya da kenar oluşturan tekillikler içermeden sonluluğu olanaklıdır. Uzay zaman yer kürenin yüzeyi gibidir ama fazladan iki boyutu daha vardır. Yer kürenin yüzeyi sonlu büyüklüktedir ama bir sınırı ya da kenarı yoktur. Gün batımına doğru yelken açsanız, yeryüzünün kenarından düşmezsiniz ya da bir tekillikle karşılaşmazsınız. Böyle olduğunu biliyorum çünkü dünyayı dolaştım. Öklidgil uzay zaman sonsuz sanal zamana doğru uzanıyorsa ya da sanal zamanda bir tekillikte başlıyorsa, klasik kuramdaki evrenin ilk durumunun saptanması sorununun aynasıyla karşılaşırız. Evrenin nasıl başladığını Tanrı bilebilir. Ama biz şöyle ya da böyle başlamasına ilişkin belli bir neden bulamayız. Öte yandan çekimin tanecik kuramı yeni bir ufuk açmıştır. Uzay zamanın sınırı olmayabilir ve böylelikle sınırdaki davranışı bilmeye de gerek yoktur. Bilim yasalarının işlemediği tekillikler ve uzay zamanın sınır koşullarını saptamak için Tanrı'ya ya da bazı yeni yasalara başvurmanın gerekeceği bir kenarı olmayacaktır. Denilebilir ki evrenin sınır koşulu sınırı olmamasıdır. Evren tamamıyla kendine yetecek ve kendi dışındaki hiçbir şeyden etkilenmeyecektir. Ne yaratılacak ne de yok edilecektir. Yalnızca olacaktır. Zaman ve uzayın birlikte sonlu büyüklükte fakat bir sınır ya da kenarı olmayan bir yüzey oluşturabilecekleri önerisini ilk kez daha önce sözünü ettiğim Vatikan'daki konferansta ileri sürdüm. Ancak makalemde oldukça matematik bir yaklaşım vardı. Bundan dolayı evrenin yaratılışında Tanrı'nın rolüne ilişkin önermelerimin o zaman pek farkına varan olmadı neyse ki. Konferansın olduğu sıralarda sınırın yokluğu düşüncesini evrene ilişkin öngörülerde bulunmak için nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Ertesi yazı Santa Barbara University of California'da geçirdim. Orada arkadaşım ve meslektaşım Jim Hartle, uzay zamanın sınırı yoksa evrenin hangi koşulları sağlaması gerektiği üzerine çalışmama yardım etti. Kamvitke'ye döndüğümde bu çalışmayı araştırma öğrencilerimden Julian Luttrell ve Jonathan Halliwell ile sürdürdüm. Zaman ve uzayın sınırsız ve sonlu olduğu düşüncesinin yalnızca bir öneri olduğunu vurgulamak isterim. Bu bir başka ilkeden çıkar sanamaz. Herhangi bir başka bilimsel gibi ilk önce estetik ya da fizik ötesi nedenlerle ileri sürülebilir. Ama gerçek sınav gözlemlerle doğrulanan kestirimlerde bulunup bulunamayacağıdır. Ancak tanecik çekimi durumunda bunu belirlemek iki nedenden dolayı zor. Birincisi, gelecek bölümde anlatılacağı gibi hangi kuramın genel göreliği ve tanecik mekaniğini başarıyla birleştireceğinden emin değiliz. Böyle bir kuramın biçimine ilişkin pek çok şey biliyor olsak da, ikincisi, tüm evreni ayrıntılarıyla betimleyecek herhangi bir model, hesapla kesin öngörülerde bulunabilmek için matematik açıdan çok karmaşık olacaktır. O halde basitleştirici varsayımlar ve yaklaşıklıklarda bulunulması gerekecektir. O zaman bile kestirimleri bulup çıkartmak sorunu kolay kolay çözümlenemeyecektir. Geçmişlerin toplamındaki her geçmiş, yalnızca uzay zamanı değil, aynı zamanda içindeki her şeyi, insanlar gibi evrenin tarihini gözlemleyebilen karmaşık organizmaları da betimleyecektir. Bu, insancı ilkeyi haklı çıkarmak için bir neden daha olarak görülebilir. Çünkü eğer tüm geçmişler olanaklı ise, biz geçmişlerden birinin içinde bulunduğumuz sürece, insancı ilkeyi kullanarak evrenin niçin olduğu gibi bulunduğunu açıklayabiliriz. İçinde bulunmadığımız diğer geçmişlere ise tam olarak ne anlam verilebileceği açık değildir. Ancak çekimin tanecik kuramının bu yorumu, geçmişlerin toplamı kullanılarak evrenimizin yalnızca olanaklı geçmişlerden biri değil de en olasılarından biri olduğunu gösterebilse çok daha doyurucu olurdu. Bunun için sınırı olmayan her olanaklı Öklitgil, uzay zaman için geçmişlerin toplamı işlemini gerçekleştirmemiz gerekir. Sınırsızlık önerisinden gidilerek evrenin olanaklı geçmişlerin çoğunu izliyor durumda bulunması olasılığının önemsenmeyecek denli az olduğu ama olasılığı diğerlerinden çok daha fazla belli bir geçmiş ailesi olduğu öğreniliyor. Bu geçmişler kuzey kutbundan uzaklık sanal zamanı ve kuzey kutbundan eşit uzaklıktaki noktaların çizdiği daire evrenin uzaydaki büyüklüğünü gösterecek biçimde. Yer kürenin yüzeyine benzetilerek göz önüne getirilebilir. Kuzey kutbunda bir nokta olarak başlar. Buradan güneye doğru inildikçe enlem daireleri sanal zamanda büyüyen evrene karşılık olmak üzere büyürler. Evren ekvatorda en üst büyüklüğe ulaşacak ve sanal zamanın daha da ilerlemesiyle küçülerek güney kutbunda tek bir nokta durumuna gelecektir. Evren kuzey ve güney kutuplarında sıfır büyüklükte olmasına karşın yeryüzündeki kuzey ve güney kutuplarının tekil olmadıkları gibi bu noktalarda tekillik olmayacaktır. Bilim yasaları yeryüzündeki kuzey ve güney kutuplarında geçerli olduğu gibi geçerli olacaktır. Ancak evrenin gerçek zamandaki tarihi çok değişik görünecektir. Yaklaşık 10-20 milyar yıl önce evren en küçük durumdadır. Ve bu, sanal geçmişin en üst çapına eşittir. Daha sonraki gerçek zamanlarda, evren Linde'nin karmakarışık şişen modelinde olduğu gibi genişleyecektir. Bu kez, evrenin her nasılsa doğru bir durumu da yaratılmış olduğunu varsaymak gerekmez. Evren, en büyük durumuna ulaştıktan sonra, çökerek gerçek zamanda tekillik gibi görünen durumuna dönecektir. Böylece, kara deliklerden uzakta dursak bile, bir anlamda hepimizin hali duman. Evrene ancak sanal zaman ile bakarsak tekillikler olmadığını görebiliriz. Evren gerçekten böyle bir tanecik durumunda ise sanal zamana göre evrenin geçmişinde tekillikler bulunmayacaktır. Şu halde son çalışmalarım daha önce tekillikler üzerindeki çalışmalarımı tümüyle boşa çıkarmış gibi görünebilir. Ama yukarıda da işaret edildiği gibi tekillik teoremlerinin asıl önemi kütlesel çekim alanının tanecik etkileri göz ardı edilemeyecek denli, şiddetli olduğunu göstermesindendir. Bundan yola çıkılarak evrenin sanal zamanda sınırları ve tekil noktaları olmadan sonlu olabileceği düşüncesine varıldı. Ama içinde yaşadığımız gerçek zamana dönüldüğünde tekillikler yine kendini gösterecektir. Kara deliğe düşen zavallı astronot ıstırap içinde ölmekten kurtulamayacaktır. Ancak sanal zamanda yaşasaydı tekillikle karşılaşmayacaktı. Buradan sanal dediğimiz zamanın aslında gerçek zaman olduğu ve gerçek zaman dediğimiz ise düşünümüzün bir ürünü olduğu önerilebilir. Gerçek zamanda evren uzay zamanın sınırını oluşturan ve bilim yasalarının işlemediği tekilliklerde başlamakta ve son bulmaktadır. Fakat sanal zamanda tekillikler ve sınırlar bulunmamaktadır. Belki de o halde sanal dediğimiz zaman aslında daha temeldir ve gerçek dediğimiz zaman ise evreni olduğunu düşündüğümüz biçimiyle tanımlamamızı kolaylaştırmak için uydurduğumuz bir kavramdır. Ama birinci bölümde anlattığım yaklaşıma göre bilimsel bir kuram yalnızca gözlemlerimizi betimleyebilmek için kurduğumuz matematik bir modeldir. Salt kafamızda vardır. Bundan dolayı gerçek zamanın mı yoksa sanal zamanın mı gerçek olduğu sorusunu sormanın anlamı yoktur. Önemli olan hangisinin betimlemede yararlı olduğudur. Geçmişlerin toplamı sınırın olmaması ile birlikte kullanılarak evrenin hangi özelliklerinin birlikte bulunmasının daha olası olduğu da bulunabilir. Örneğin evrenin değişik yönlerde yaklaşık aynı hızda genişlemesi ile evrenin yoğunluğunun şimdiki değerde olmasının birlikte olasılığı hesaplanabilir. Şimdiye dek incelediğimiz basitleştirilmiş modeller için bu olasılık hesaplandığında çok yüksek çıkmaktadır. Yani önerilen sınırsızlık koşulu, evrenin şimdiki genişleme hızının her yönde yaklaşık aynı olmasının son derece olası olduğunu öngörmektedir. Bu da mikrodalga zemin ışımasını her yönde hemen hemen aynı şiddette ölçen gözlemlerle tutarlıdır. Evren bazı yönlerde diğerlerinden daha hızlı genişliyor olsaydı, bu yönlerde ışımanın şiddeti fazladan kırmızıya kayma nedeniyle azalmış olurdu. Sınırsızlık koşuluna dayalı başka öngörüler üzerinde çalışmalar sürmektedir. Özellikle ilginç bir problem, ilk evrelerdeki evrende yoğunluğun düzgün dağılımından önceki galaksilerin, sonra yıldızların, sonunda da bizim oluşumumuza neden olan küçük sapmaların niceliğinin hesaplanmasıdır. Belirsizlik ilkesi, ilk evrelerdeki evrenin tümüyle düzgün olamayacağını, çünkü parçacıkların konumları ve hızlarında bazı belirsizlikler ya da düzensiz değişimler olması gerektiğini önerir. Sınırsızlık koşulunu kullanarak evrenin gerçekten de belirsizlik ilkesinin izin verdiği en az düzensizlik ile başladığını buluyoruz. Daha sonra evren şişen modellerdeki gibi bir hızlı genişleme aşamasından geçmiş olmalı. Bu dönemde başlangıçtaki düzensizlikler bugün çevremizde gözlemlediğimiz yapıların kökenini açıklayabilecek biçimde kuvvetlenmiş olacaktır. Maddenin yoğunluğunun bir yerden ötekine biraz değişik olduğunu, genişleyen bu evrenin kütlesel çekim daha yoğun bölgelerin genişlemesini yavaşlatıp düzülmelerini başlatacaktır. Bu, galaksilerin, yıldızların ve sonunda bizim gibi önemsiz yaratıkların bile oluşumuna yol açacaktır. Böylelikle evrende gördüğümüz tüm karmaşık yapılar tanecik mekaniğinin belirsizlik ilkesiyle birlikte evrenin sınırsızlık koşulu tarafından açıklanabilir. Uzay ve zamanın sınırsız, kapalı bir yüzey oluşturabileceği düşüncesinin evrenin işleyişinde Tanrı'nın rolüne ilişkin etkisi bulunmaktadır. Bilimsel kuramların olayları açıklamaktaki başarısı sonucu, çoğu kişi Tanrı'nın evreni bir takım yasaları çiğnemediğine inanır olmuşlardır. Ama bu yasalar evrenin başlangıcında nasıl olduğunu belirtmemektedirler. Mekanizmayı kurmak ve nasıl başlayacağını seçmek Tanrı'ya kalmıştır. Evrenin bir başlangıcı oldukça bir yaratıcı olduğunu varsayabiliriz. Ama evren gerçekten tümüyle kendine yeterli, sınırsız ve kenarsız ise ne başı ne de sonu olacaktır. Yalnızca olacaktır. O halde bir yaradana ne gerek var? 9. Zamanın oku. Bundan önceki bölümlerde zamanın doğasına ilişkin düşüncelerimizin yıllar boyunca nasıl değiştiğini gördük. Bu yüzyılın başına kadar insanlar mutlak zamanın varlığına inanıyorlardı. Yani her olay zaman denen bir sayıyla tek bir şekilde numaralanabilmeli ve bütün doğru çalışan saatler iki olay arasındaki zaman aralığını aynı ölçmeliydi. Derken ışık hızının nasıl hareket ederse etsin, her gözlemciye göre aynı kaldığının keşfi görelilik kuramına yol açtı. Ve bu kurama göre tek bir mutlak zaman düşüncesi bir kenara bırakılmalıydı. Bunun yerine her gözlemcinin kendi yanında taşıdığı saate göre kaydettiği bir zaman ölçüsü olacaktı. Değişik gözlemciler tarafından taşınan zamanı aynı ölçmeleri gerekmeyecekti. Böylece zaman onu ölçen gözlemciye bazlı kişisel bir kavram oldu. Tanecik mekaniğini kütlesel çekim ile birleştirme çabalarında sanal zaman kavramına başvurulur. Sanal zaman uzaydaki yön kavramına benzer. Bir kişi kuzeye doğru gidiyorsa dönüp güneye doğru da yol alabilir. Benzer biçimde birisi sanal zaman içinde ileriye doğru yol alıyorsa dönüp geriye gidebileceğini de düşünebiliriz. Bu demektir ki sanal zaman içinde ileri ve geri yönler arasında önemli bir ayrım yoktur. Öte yandan gerçek zamana baktığımızda hepimizin bildiği gibi ileri ve geri yönler arasında büyük fark vardır. Geçmiş ve gelecek arasındaki bu fark nereden geliyor? Neden geleceği değil de geçmişi anımsıyoruz? Bilimin yasaları gelecekte geçmiş arasında bir ayrım yapmaz. Daha kesin bir deyişle, daha önce açıklandığı gibi bilimin yasaları C, P, T olarak bilinen işlemlerin, bakışımların değişik birliktelikleri sonucu değişmez kalır. C parçacıkları karşı parçacıklarla değiştirmek anlamına gelir. P, aynadaki görüntüsünü almak, böylece sağ ile solun yerini değiştirmek demektir. T ise bütün parçacıkların devinim yönünü değiştirmek, yani devinimi geriye doğru götürmektir. Normal koşullar altında maddenin davranışını yöneten bilim yasaları C ve P işlemleri sonucu değişmez kalır. Başka bir deyişle, başka bir gezegende yaşayan hem bizim aynadaki görüntümüz biçiminde ve hem de madde yerine karşı maddeden yapılmış varlıklar için yaşam aynı bizimki gibi olurdu. Eğer bilimin yasaları C ve P işlemlerinin birlikteliği sonucu ve C, P ve T işlemleri birlikteliği sonucu değişmiyorsa, tek başına T işlemi sonucu da değişmemelidir. Ama biliyoruz ki her günkü yaşamda gerçek zamanın ileriye ve geriye doğru yönleri arasında büyük fark vardır. Masadan yere düşüp tuz buz olan içi su dolu bir bardak düşünün. Bunu filme çekerseniz filmin ileri mi yoksa geri mi oynatıldığını kolayca söyleyebilirsiniz. Filmi geri oynatacak olursanız parçaların aniden bir araya gelip bardağı oluşturmak üzere masanın üstüne geri zıpladığı görülecektir. Günlük yaşamımızda bu tür bir davranışla hiçbir zaman karşılaşılmadığı için filmin geri oynatıldığını hemen söyleyebilirsiniz. Eğer bu gerçek yaşamda doğru olsaydı, çanak çömlek yapanlar işsiz kalırdı. Kırık cam parçacıklarının bir araya gelip niye masanın üstüne geri zıplamadığının açıklanması genellikle bunun termodinamiğin ikinci yasası tarafından yasaklanmış olmasıyla yapılır. Bu herhangi bir kapalı dizgede düzensizliğin, yani entropinin her zaman arttığını söyler. Başka bir deyişle, işler her zaman istemediğimiz gibi sonuçlanma eğilimindedir. Masanın üzerinde duran bardak bir yüksek düzen durumudur. Ancak yerdeki kırılmış bir bardak ise düzensizlik durumudur. Geçmişteki masanın üstündeki bardaktan gelecekteki yerdeki kırılmış bardağa kolayca gidilebilir. Ama tersi doğru değildir. Düzensizliğin ya da entropinin zamanla artması, zamanın oku denen ve zamanın yönünü belirterek gelecek ile geçmişi ayıran kavramın bir örneğidir. Zamanın en az üç değişik oku vardır. Birincisi, düzensizliğin ya da entropinin arttığı zamanın termodinamik okudur. Bundan sonra zamanın psikolojik oku gelir. Bu, zamanın geçtiğini hissettiğimiz, geleceği değil de geçmişi anımsadığımız yöndür. Zamanın son oku ise evren bilimsel oktur. Bu da evrenin büzülmeyip genişlediği zaman yönüdür. Bu bölümde evrenin sınırsızlık koşulunun zayıf insancı ilkiyle birlikte üç okunda niye aynı yönü gösterdiğini, dahası zamanın niye kesin tanımlı bir oku olması gerektiğini açıklayabileceğini ileri süreceğim. Psikolojik okun termodinamik ok tarafından belirlendiğini ve bu iki okun her zaman zorunlu olarak aynı yönü göstermeleri gerektiği savında bulunacağım. Evrenin sınırsız olduğu varsayılırsa zamanın çok iyi tanımlı termodinamik ve evren bilimsel oklarının olacağını ama bu okların evrenin bütün geçmişi boyunca aynı yönü göstermeyeceklerini göreceğiz. Bununla birlikte ileri süreceğim ki bu oklar ancak aynı yönü gösterdikleri zaman şu soruyu sorabilecek akıllı varlıkların ortaya çıkmasına elverişli koşullar vardır. Düzensizlik niye evrenin genişlediği zamanla aynı yönde artıyor? Önce zamanın termodinamik okundan başlayacağım. Termodinamiğin ikinci yasasının temelinde düzensiz durumların düzenli durumlardan her zaman çok daha fazla olması gerçeği yatar. Örneğin bir kutudaki yapboz bulmaca parçalarını düşünün. Parçaları tam bir tablo yapan yalnız ve yalnız bir tane düzenleme vardır. Öte yandan parçaların düzensiz olduğu ve bir tablo oluşturmadığı çok daha büyük sayıda durum bulunmaktadır. Bir dizgenin küçük sayıda düzenli durumdan başladığını düşünelim. Zaman ilerledikçe dizge, bilimin yasalarına uygun evreler geçirecek ve durumu değiştirecektir. Daha sonraki bir zamanda dizgenin düzensiz bir durumda olma olasılığı, düzenli bir durumda olma olasılığından daha yüksek olacaktır. Çünkü düzensiz durumların sayısı, düzenli durumların sayısından daha fazladır. Şu halde, dizge ilk koşul olarak yüksek dereceli bir düzene sahipse, düzensizlik zamanla artma eğilimi gösterecektir. Bir yapboz bulmacasında parçaların kutunun içinde ilk başta bir tablo oluşturacak şekilde dizildiklerini varsayalım. Kutuyu sallarsanız parçalar başka bir şekilde dizileceklerdir. Bunun parçaların anlamlı bir tablo ortaya çıkarmadığı, düzensiz bir durum olma olasılığı çok daha fazla sayıda düzensiz diziliş olduğu için doğal olarak daha yüksektir. Bazı parçacık grupları belki de hala tablonun bir bölümünü oluşturuyordur. Ama kutuyu daha çok salladıkça bu parçaların hiçbir tablo oluşturmadıkları karma karışık bir durumun olasılığı artacaktır. Böylece parçaların düzensizliği, parçaların ilk başta yüksek düzenli bir durumdalarsa zamanla artma eğilimi gösterecektir. Şimdi Tanrı'nın evreni yüksek düzenli bir durumda sonlandırmaya karar verdiğini ve evrenin hangi durumda başladığının hiç önemi olmadığını varsayalım. Bu durumda evren ilk zamanlarda herhalde düzensiz bir durumda olacaktı. Yani düzensizliğin zamanla azalması gerekecekti. Kırık bardak parçacıklarının bir araya toplanıp masanın üstüne zıpladıklarını görmemiz gibi. Yalnız bu bardakları gözlemleyen herhangi bir insanoğlu düzensizliğin zamanla azaldığı bir evrende yaşıyor olacaktı. İleri süreceğim ki bu tüm varlıklar geriyi gösteren zaman okuna sahip olmalıydılar. Yani geçmişteki olayların değil de gelecekteki olayları anımsayacaklardı. Bardak kırıkken onun masanın üstündeki durumunu anımsayacak ama masanın üstündeyken döşemede olduğunu anımsamayacaklardı. İnsan belleğinin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla bilmediğimiz için ona ilişkin söz açmak oldukça zordur. Bilgisayarların belleğinin nasıl çalıştığını ise gayet iyi biliyoruz. Bu yüzden zamanın psikolojik okulunu bilgisayarlar bağlamında anlatacağım. Sanırım bu okun insanlar içinde aynı olacağını varsaymak yanlış olmaz. Eğer değişik olsaydı, borsada ertesi günün hisse senedi değerlerini anımsayan bir bilgisayar ile esaslı bir vurgun vurmak işten bile olmazdı. Bilgisayar belleği iki değişik durumdan herhangi birini alabilen öğelerden oluşmuş bir aygıttır. Abak ya da hesap tahtası bunun basit bir örneğidir. Abak en basit biçimiyle belli sayıda telden yapılmış olup, her tele iki konumdan birine getirilebilen bir boncuk geçirilmiştir. Bilgisayarın belleğine herhangi bir bilgi yazılmadan, önce bellek, her iki konumdan birinde eşit olasılıkla bulunmak üzere düzensiz durumdadır. Abağın boncukları teller üzerinde gelişi güzel dağılmışlardır. Bellek, anımsanılması gereken dizgeyle etkileşimde bulunduktan sonra, dizgenin durumuna göre kesin olarak şu ya da bu durumu alacaktır. Her abak boncuğu telin ya sağında ya da solunda olacaktır. Böylece bellek düzensiz durumdan düzenli bir duruma geçmiştir. Belleğin doğru durumu almasını sağlamak için belli bir miktar enerji kullanmak zorunludur. Boncuğu sağa sola oynatmak ya da bilgisayarı elektrik şebekesine bağlamak gibi. Bu enerji ısı olarak tüketilir ve evrendeki düzensizliğin miktarını arttırır. Gösterilebilir ki evrenin düzensizliğindeki bu artış, belleğin kendi düzeninin artışından fazladır. Şu halde bilgisayarın soğutucusunun uzaklaştırdığı ısı, bilgisayar belleğe herhangi bir şey kaydettiği zaman evrenin toplam düzensizliğinin yükselmesi anlamına gelir. Belleğin geçmişi anımsamadığı zaman yönü düzensizliğin arttığı zaman yönüyle aynıdır. Şu halde zaman yönünü nesnel kavrayışımız, yani zamanın psikolojik oku, beynimizin içinde zamanın termodinamik oku tarafından belirlenmektedir. Olayları aynı bir bilgisayar gibi düzensizliğin arttığı yönde anımsamalıyız. Bu termodinamiğin ikinci yasasını son derece basite indirger. Düzensizlik zamanla artar çünkü zamanın düzensizliğin arttığı yönde ölçeriz. Kazanmanızın bundan daha emin olacağı bir bahse giremezsiniz. Ama termodinamik okun var olması hangi nedenle gerekmektedir? Ya da başka bir deyişle, evrenin zamanın bir ucunda geçmiş dediğimiz ucunda neden yüksek dereceden bir düzen durumunda olması gerekmektedir? Niye her zaman tamamen düzensiz bir durumda değildir? Üstelik bu daha olası bir durum gibi gözükmesine karşın ve düzensizliğin arttığı zamanın yönü neden evrenin genişlediği zaman yönü ile aynıdır? Klasik genel görelilik kuramında evrenin nasıl başladığı, bilimin bilinen bütün yasaları büyük patlama tekilliğinde işlemez oldukları için kestirilemez. Evren son derece düzgün ve düzenli bir durumdan yola çıkmış olabilir. Bu, gözlemlediğimiz gibi zamanın çok iyi tanımlı termodinamik ve evren bilimsel oklarını doğurmuş olabilir. Öte yandan son derece karma karışık ve düzensiz bir durumla da başlamış olabilirdi. Evren o zaman zaten tamamen düzensiz bir durumda olacağı için düzensizlik zamanla artmazdı. Ya zamanın kesin tanımlı termodinamik okunun olmadığı bir durumda değişmez kalırdı, ya da termodinamik okun, evren bilimsel okun ters yönünü gösterdiği bir durumda azalırdı. Bu olasılıkların hiçbiri gözlemlerimizle uyuşmuyor. Bununla birlikte gördüğümüz gibi klasik genel görelilik kuramı kendi yıkılışını önceden bildirmektedir. Uzay zamanın eğriliği büyük olduğu zaman tanecik çekim etkileri önem kazanacak ve klasik kuram artık evrenin iyi bir betimi olma özelliğini yitirecektir. Evrenin nasıl başladığının anlaşılması için çekimin tanecik kuramı kullanılmalıdır. Son bölümden gördüğümüz gibi evrenin konumunu belirleyebilmek için evrenin olası geçmişlerinin uzay zaman sınırında nasıl davrandığının bilinmesi çekimin tanecik kuramında hala gerekmektedir. Bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz böyle bir şeyi betimleme zorluğundan geçmişlerin ancak sınırsızlık koşuluna uymalarıyla kurtulabiliriz. Uzantı olarak sonludurlar ama sınırları, kenarları ve tekillikleri yoktur. Bu durumda zamanın başlangıcı uzay zamanda düzenli ve düzgün bir nokta olacak ve evren genişlemesine çok düzgün ve düzenli bir durumdan başlayacaktır. Tamamen düzgün olması tanecik kuramının belirsizlik ilkesine karşı geldiği için düşünülemez. Yoğunlukta ve parçacıkların hızlarında bazı ufak dalgalanmaların olması kaçınılmazdır. Sınırsızlık koşulu bu dalgalanmaların belirsizlik ilkesiyle uyumu ve olabildiklerince küçük olduklarını üstü kapalı bir biçimde söylemektedir. Evren yapısını büyük ölçüde büyüten, üstel ya da şişen bir genişleme dönemiyle başlamış olmalıdır. Bu genişleme sırasında yoğunluk dalgalanmaları ilk başta küçük iken sonradan büyümeye başlamıştır. Yoğunluğun ortalamadan çok olduğu bölgelerin genişlemesi fazladan kütlenin çekimiyle yavaşlamış olabilir. Sonuç olarak bu bölgeler genişlemelerini durdurarak galaksileri, yıldızları ve bizim gibi varlıkları oluşturmak üzere büzülmeye başlamıştır. Evren düzgün ve düzenli bir durumla başlayarak zaman geçtikçe öbeklenmiş ve düzensiz olmuştur. Bu zamanın termodinamik okunun varlığını açıklar. Peki ya, evren genişlemeyi durdurup büzülmeye başlarsa ne olur? Termodinamik ok yön değiştirip düzensizlik zamanla azalma dönemine girer mi? Bu, genişleme evresinden büzülme evresine geçişte canlı kalan bütün insanlar için her türlü bilim kurgu olanaklarına yol açabilir. Acaba onlar kırık bardak parçacıklarının bir araya gelip yerden masaya geri zıpladıklarını görürler miydi? Yarının fiyatlarını anımsayarak borsadan köşeyi dönerler miydi? Evren tekrar büzülmeye başladığı zaman ne olacağından endişe duymak, bu iş 10 milyar yıl önceden olmayacağı için biraz akademik kaçabilir. Ama bu durumda ne olacağını anlamanın kolay bir yolu vardır. Bir kara delikten içeri atlayıverin. Bir yıldızın kara delikten oluşturmak üzere çöküşü, evrenin tümünün son büzülme evrelerine benzer. Eğer evrenin büzülme evresinde düzensizlik azalacaksa, kara deliğin içinde de azalması beklenebilir. Belki böylece kara deliğe düşen bir astronot, rulet masasında bilyenin nerede duracağını bahsini yatırmadan önce anımsayarak çok para kazanabilecektir. Ama ne yazık ki makarna gibi uzamadan önce oynayacak çok vakti olmayacaktır. Ayrıca kara deliğin olay ufkunun gerisinde kıstırılmış kalacağı için termodinamik okun yön değiştirmesine ilişkin bir bilgi iletemeyeceği gibi kazandıklarını bankaya bile yatıramayacaktır. İlk önceleri evren çökmeye başladığı zaman düzensizliğin azalacağına inanıyordum. Çünkü evrenin yeniden küçüldüğü zaman düzgün ve düzenli duruma dönmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu büzülme evresinin, genişleme evresinin zaman içinde ters gibi görünmesi anlamına gelmekteydi. Büzülme evresindeki insanlar yaşamlarını geriye doğru yaşamalıydılar. Doğmadan önce ölmeleri ve evren büzüldükçe gençleşmeleri gerekmekteydi. Bu düşünce, genişleyen ve büzülen evreler arasında hoş bir bakışım yarattığı için çekici gelebilir. Bununla birlikte evrene ilişkin diğer bütün düşünceleri bir yana iterek yalnızca bunu benimsemek doğru olamaz. O zaman şu soru akla gelir. Acaba bu sınırsızlık koşulu kestirilebiliyor mu? Yoksa bu koşulla uyuşması söz konusu değil mi? Dediğim gibi ilk önceleri sınırsızlık koşulunun büzülme evresinde düzensizliğin azalması gerektiğini öngördüğünü sanıyordum gerçekten. Birazcık dünyanın yüzeyiyle kurduğum benzetmeden dolayı yanılgıya düştüm. Eğer evrenin başlangıcının kuzey kutbuna karşı geldiğini düşünürsek, evrenin sonunun da nasıl güney kutbu kuzey kutbuna benziyorsa başlangıcına benzemesi gerekirdi. Ama kuzey ve güney kutupları sanal zaman içinde evrenin başlangıcına ve sonuna karşı gelmektedir. Gerçek zaman içinde başlangıç ve son birbirinden çok değişik olabilir. Ayrıca daha önce yapmış olduğum büzülme evresinin genişleme evresinin zaman içinde tersi gibi göründüğü basit bir evren modeli üzerindeki çalışma tarafından da yanlış yola sokuldum. Neyse ki Penn State Üniversitesi'nde Don Page adlı bir meslektaşım sınırsızlık koşulunun büzülme evresinin zorunlu olarak genişleme evresinin zaman içinde tersi gibi olması gerektirmediğini gösterdi. Ayrıca öğrencilerimden biri olan Raymond Laflam biraz daha karmaşık bir modelde evrenin büzülmesinin genişlemesinden çok daha değişik olacağını buldu. Bir yanlış yaptığımı anlamıştım. Sınırsızlık koşulu aslında düzensizliğin büzülme evresinde de artmayı sürdüreceğini söylemekteydi. Evren küçülmeye başladığı zaman ya da kara deliklerin içinde zamanın termodinamik ve psikolojik okları yönlerini değiştirmeyecekti. Böyle bir yanlış yaptığınızı bulduğunuz zaman ne yapmanız gerekir? Bazı kişiler yanlışlarını hiç kabullenmeden savlarına destek sağlamak için yeni ve çoğu kez birbirleriyle uyuşmayan öneriler ortaya atmayı sürdürürler. Eddington'ın kara delikler kuramına karşı gibi. Bazıları ise doğru olmayan görüşü daha baştan desteklemediklerini ya da öyle yapmış olsalar bile bunu o görüşün ne kadar yanlış olduğunu göstermek için yaptıklarını ileri sürerler. Oysa bana öyle geliyor ki yanlış yaptığınızı bir yazıyla kabul etmek çok daha güzel ve açıktır. Bunun güzel bir örneği evrenin statik modelini kurmaya çalışırken ortaya attığı evren bilimsel sabitin yaşamının en büyük hatası olduğunu söyleyen Einstein'dır. Zamanın okuna dönecek olursak şu soru yerinde durmaktadır. Neden termodinamik ve evren bilimsel okların aynı yönü gösterdiklerini gözlemliyoruz? Ya da başka bir deyişle, düzensizlik niye evrenin genişlediği zamanla aynı yönde artmaktadır? Eğer evrenin genişleyip sınırsızlık önerisinin söylediği gibi büzüleceğine inanıyorsak, bu soru neden büzülme evresi yerine genişleme evresinde ortaya çıktık biçimine dönüşür? Bu soruya insancı ilkeye dayanarak yanıt vermek olanaklıdır. Büzülme evresindeki koşullar, düzensizlik niye evrenin genişlediği zamanla aynı yönde artmaktadır? Biçiminde bir soruyu sorma yetisine sahip, akıllı varlıkların ortaya çıkmasına el verecek uygunlukta olmayacaktır. Sınırsızlık önerisinin öne sürdüğü evrenin ilk evrelerindeki şişme, evrenin yeniden çökmesine ancak engel olacak, kritik hıza yakın bir hızla genişlediği, böylece uzun bir süre büzülmeyeceği anlamına gelmektedir. Artık o zaman tüm yıldızlar yakıtlarını tüketmiş olacak ve içlerindeki proton ve nötronlar muhtemelen hafif parçacıklara ve ışımaya dönüşmüş olacaktır. Evren neredeyse tam bir düzensiz durum alacaktır. Artık kuvvetli bir termodinamik ok da kalmayacaktır. Bu durumda artık düzensizlik artamayacak. Çünkü evren zaten neredeyse tam bir düzensizlik içinde olacaktır. Öte yandan akıllı bir yaşamın ortaya çıkabilmesi için zamanın kuvvetli termodinamik oku zorunludur. Yaşamlarını sürdürebilmek için insanlar düzenli enerji biçimindeki yiyeceği tüketip bunu düzensiz enerji biçimindeki ısıya dönüştürmelidir. Şu halde akıllı yaşam evrenin büzülme evresinde ortaya çıkamaz. Termodinamik ve evren bilimsel okların niye aynı yönü gösterdiklerinin nedeni budur. Yoksa evrenin genişlemesinin düzensizliğin artmasına neden olması değil, düzensizliğin artmasına ve akıllı yaşama uygun koşulların ancak evrenin genişleyen evresinde ortaya çıkmasına neden olan sınırsızlık koşuludur. Özetlersek, bilimin yasaları zamanın ileriye ve geriye yönleri arasında bir ayrım yapmaz. Bununla birlikte zamanın geçmişi gelecekten ayıran en az üç oku vardır. Bunlar, düzensizliğin arttığı zaman yönünü gösteren termodinamik ok, geleceği değil de geçmişi anımsadığımız zamanın yönünü gösteren psikolojik ok ve evrenin büzülme yerine genişlediğini gösteren evren bilimsel oktur. Psikolojik okun temelde termodinamik okla aynı olduğunu, böylece ikisinin her zaman aynı yöne bakacaklarını az önce gösterdim. Evrenin sınırsızlık önerisi, evren düzgün ve düzenli bir durumdan yola çıkmak zorunda olduğu için iyi tanımlı bir termodinamik okun varlığını öngörür. Ve bu termodinamik oku, evren bilimsel okla aynı yönde gözlemlememizin nedeni, akıllı varlıkların evrenin ancak genişleyen evresinde ortaya çıkabilmeleridir. Büzülme evresi, zamanın kuvvetli bir termodinamik okuna sahip olamayacağı için buna el vermez. İnsan soyunun evreni kavramdaki aşamaları, düzensizliğin sürekli arttığı evrende küçük bir düzen köşesi kurmuştur. Bu kitaptaki her sözcüğü anımsıyorsanız, belleğiniz yaklaşık 2 milyon parça bilgi depolamış demektir. Evrendeki düzen de 2 milyon birim artmış olacaktır. Öte yandan bu kitabı okurken yiyecek biçimindeki en azından 1000 kalorilik düzenli enerjiyi çevrenizdeki havaya ter ve dolaşım akımları ile verdiğiniz ısı biçimindeki düzensiz enerjiye dönüştürmüş olacaksınız. Bu evrendeki düzensizliği yaklaşık 20 milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon birim ya da yaklaşık beyninizde oluşan düzenden 10 milyon kere milyon, milyon kere daha fazla artacaktır. Bu da ancak kitapta anlatılan her şeyi anımsıyorsanız, bundan sonraki bölümde insanların anlattığım kısmi kuramları evrendeki her şeyi kapsayacak olan tam bir birleşik kuramı oluşturmak üzere nasıl bir araya getirmeye çalıştıklarını açıklayarak köşemizdeki düzeni bir miktar daha arttırmayı deneyeceğim. 10. Fiziğin birleştirilmesi. Birinci bölümde anlatıldığı gibi evrendeki her şeye ilişkin tam bir birleşik kuramı bir oturuşta ortaya koymak çok zor olacaktır. Biz de bunun yerine sınırlı kapsamda olguları betimlerken başka etkenleri ya yok sayan ya da onlara belli sayılarda yaklaşımda bulunan kısmi kuramlar bularak ilerleme kaydettik. Örneğin kimya, atomun çekirdeğinin iç yapısını bilmeden atomların etkileşeceklerini hesaplamamıza olanak sağlar. Ancak eninde sonunda bu kısmi kuramların tümünü yaklaşıklıklar olarak içeren ve gerçekten uygunluğunun bir takım keyfi sayılara değerler konularak sağlaması gerekmeyen tutarlı tam bir birleşik kuramın bulunması umulmakta, işte böyle bir kuramın aranışına fiziğin birleştirilmesi diyoruz. Einstein son yıllarında zamanının çoğunu birleşik bir kuramı başarısızca aramakla geçirdi. Ama zamanı gelmemişti daha. Kütlesel ve elektromanyetik kuvvetler için kısmi kuramlar vardı. Ama çekirdek kuvvetlerine ilişkin çok az şey biliniyordu. Üstelik Einstein, gelişiminde önemli payı bulunmasına karşın tanecik mekaniği gerçeğine inanmayı reddetmişti. Oysa öyle görünüyor ki belirsizlik ilkesi içinde yaşadığımız evrenin temel bir özelliği. O halde başarılı bir birleşik kuram bu ilkeyi mutlaka içermeli. Anlatacağım üzere böyle bir kuramı bulmamızın olasılığı şimdi çok daha fazla. Çünkü evrene ilişkin çok daha fazla şey biliyoruz. Ancak kendimize aşırı güvenmek tehlikesinden sakınmalıyız. Nice aldatıcı şafaklar gördük. Örneğin bu yüzyılın başlarında her şeyin sürekli bir maddenin esneklik ve ısırtma gibi özellikleriyle açıklanabileceği sanılıyordu. Atomsal yapının ve belirsizlik ilkesinin bulunuşu buna kesin bir biçimde son verdi. Sonra 1928'de bu kez fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Max Born, Göttingen Üniversitesi'nde bir grup ziyaretçiye şöyle diyordu. Bildiğimiz biçimiyle fizik 6 ayda bitmiş olacaktır. Born'un kendine bu denli güveni o sırada Dirac tarafından elektronun devinimini belirleyen denklemin bulunuşuna dayanıyordu. O zamanlar bilinen öteki parçacık olan protonu da belirleyen benzeri bir denklemin bulunmasıyla kuramsal fiziğin sonunun geleceği sanılıyordu. Ama nötronun ve çekirdek kuvvetlerinin bulunuşu bu düşüncenin de kafasına balyozu indirdi. Böyle söylemekle birlikte ben yine de doğanın yüce yasalarını arayışın sonuna yaklaşmış olabileceğimize ilişkin sakıngan bir iyimserlik için nedenler bulunduğuna inanıyorum. Önceki bölümlerde genel göreliği, kütlesel çekimin kısmi kuramını ve zayıf, güçlü ve elektromanyetik kuvvetleri belirleyen kısmi kuramları anlattım.